Ayrım 19.
Genç adam durumu kabullenip arkasına dayanmayı tercih etti. Nasılsa bir müddet sonra inecekti. Bacağındaki acıyı ve kendisini daha da fazla rahatsız eden ağır ekşi ter kokusunu duymazlıktan gelmeye çalışarak oyalanmak için iç cebinden bazı mektuplar çıkardı. Celil'in ayrılırken kendisine bıraktığı metruk, Petrograd'daki karşılıklar nedeniyle Çar'ın talimatıyla bazı birliklerin derhal geriye dönmeleri gerektiğini yazıyordu. Süvari alayından bir grup da buna dahildi. Allah'ın izniyle Petersburg'a görüşmek üzere acil şifalar diliyordu. Diğer mektupta ise 8 ay kadar önce şuradan gelen mektuptu. Genç kadın zarif itinalı el yazısıyla 5 sayfa doldurmuştu. Daha evvel yazdığı mektuplarını alıp almadığını bilmediğini, kendisinin ise Seyit'ten tamamen habersiz olduğunu, endişelerini yazıyordu ilk paragrafta. Sistem yoktu satırlarında, sadece aşık bir kırkının korkuları vardı. Seyit mektubu tutan avuçlarından yüreğini, karnının ortasına kadar ılık bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Çok özlemişti. Bu mektup onun cephe gerisindeki dünya ile ilgili hayallerini yaşatan tek şey olmuştu. O, belki de yüzlerce defa okumuştu yeni baştan. En az don gecelerinde bile sevdiği kadının eline değmiş olan kağıtlar onu ıslatmıştı. Satırları tekrar tekrar okudukça onun sımsıcak, yumuşacık, körpe kadınlığını bedenine yaslanmış olan yakınlığı hissetmişti. Geceleri Mişa küçük ikonası önünde diz çöküp Celil ile Osman Kur'an'ın kelimelerini okurken o Tanrı'ya sessizce yaptığı duaların dışında en çok bu mektuptan güç almıştı. Aşk kelimeleri ve öpüşlerle biten son cümleyi noktaladığında kendisini ne kadar kaptırmış olduğunu fark etti. Yüzüne tatlı bir gülümseme yayılmıştı. Onu merakla takip eden yanındaki yaşlı kadın utanmazca eğilmiş yazılanların ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Seyit mahremiyetine saldırılmış gibi rahatsızlık duyarak kağıtları aceleyle katlayıp zarfa yerleştirdi. Kadının okuma yazma bilmediğinden emin olmasına rağmen böyle gözaltına alınmış olmaktan huzursuz olmuştu. Seyit'in o kadar keyifle gülümsemesini epey kıskanmıştı genç kadın. Zira uzun zamandır uğruna gülümsenecek bir şey kalmamıştı hayatta. Burnunu elinin tersiyle kızgın bir hareketle silerken genç erkeğin yüzüne bakmaya devam etti. Bu kaba hareketiyle sanki ona sessiz sessiz küfrediyor, keyiflenmesinin öcünü alıyordu. Bu kadınla yıldızının barışamayacağına inanmıştı Seyit. Başını çevirip trenin son türatle içinden geçtiği tarlaları seyre daldı. Petrograd'ın büyük garına vardıkları vakit Seyit bütün vagonların boşalmasını bekledi. Buraya döndüğüne inanamıyordu. Biraz zaman kazanıp sağ salim geriye dönmüş olma fikrini kendini hazırlamak istiyordu. Perondaki kalabalığa dikkatle baktı. Yüzlerde huzursuzluk açıkça okunuyordu. İtilip kalkılmadan yürüyebileceğine inandığı an yavaşça yerinden kalkıp kompartımanı terk etti. Yanında bitiveren hammala bavulunu teslim ettikten sonra derin bir nefes alıp trende adeta tıkanmış olan burun deliklerini açtı. Arabacıya evinin adresini verip arkasına kuruldu. Birden kafasında beliren soru ile kurt düşürdü içini. Sevdiği kadına nasıl ulaşacaktı? Ailelerin parçalandığı bir devirde kilometrelerle uzaktaki sevgilisini nasıl bulacaktı? Kendisinden hiçbir haber alamayan genç kadının bu kadar zaman onu beklediğini kim garanti edebilirdi ki? Belki hayatına artık başka biri girmiş, belki de oradan ayrılıp gitmişti. Evin önünde indiğinde az sonra bir not, bir haber bulup soruların cevaplayacağı fikriyle endişeli bir heyecana kapıldı. Mermer basamaklardan çıkıp kısa bir anlık tereddütten sonra kapıyı çaldı. Kapının ardında büyük antrede yankılanan sesten sonra derin bir sessizlik oldu. Evin içinde hiçbir hareket yoktu. Karşılık alamadığı ikinci denemeden sonra anahtarını çıkarıp kilide soktu. Kilit tanışık olduğu anahtarın temasıyla açılıverdi. Neredeyse unutmuş olduğu ev sıcaklığı ve huzuruyla sarıldı bir an. Kapıyı kapatıp arkasına yaslandı, gözleri etrafında dolaştırdı, her şey bıraktığı gibiydi. Uzun sıcak bir banyonun yorgunluğunu atıp sinirlerini dinlendireceğinden emindi. Yatak odasında hazırlanıp bırakılmış büyük şömineyi tutuşturduktan sonra valizini açtı. Dolaplarda halen kendisine ait eşyalar vardı. Şöminenin üzerindeki geniş mermer rafta gümüş çerçeve içindeki fotoğrafa heyecanla baktı. Şura ile Moskova'da çektirdikleri resimdi bu. Çerçeveyi alıp resimdeki sevgilisinin yüzünü öptü. Yüreğinin sevgiyle dolduğunu hissetti. Haftalar, aylar boyunca beraber olduğu kadınları hatırlamak yerine sadece bir kez birkaç saat aşk yaşadığı bir kadını özlüyor olması tuhafına gidiyordu. Ama işin gerçek yanı da buydu. Aklına ondan başka bir kadın, daha güzel yaşanmış bir aşkla gelmiyordu. Şura'yı görmek, kucaklamak için önü alınamaz bir arzu ve bunu gerçekleştiremeyeceği için de göğüs kafesinde bir sızı hissetti. Ertesi sabah Sen İshak Katedrali'nden gelen çan sesleriyle uyanan Seyit, saatin neredeyse öğleyi bulduğunu gördü. Röpteşambarını giyip yatak odasından çıktığında evin bir akşam evvel bıraktığı sessizliğini koruduğunu gördü. Emektarı olan İlonya Petrova yoktu evde. Derin uykudayken kapıyı duymamış olabileceğini düşündü. Sonra kadının zaten anahtarı olduğunu hatırladı. Belki de onun yokluğundan istifade kendisini kaçamak bir tatil yapıyordu. Seyit tıraşı olup giyindikten sonra dışarı çıkıp şehirde neler olup olmadığını öğrenmeye karar verdi. Hasta adayın karargahına uğrayıp arkadaşlarını görmek ümidiyle daha oldukça uzun bir zaman izni vardı ama kendisini olayların o kadar dışında kalmıştı ki bir an evvel son gelişmeleri öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Evden çıkıp caddede bir iki blok yürümemişti ki karşıdan koşturarak kendisine doğru gelen kadını fark etti. İlonya Petrova'ydı gelen, bembeyaz saçları, temiz şefkat dolu bir yüzü vardı. Yüzünde Seyit'i görmekten doğan büyük sevincin yanında başka bir sebep daha vardı kadıncağızı koşturan. Hürmetkar bir tavırla selam verdikten sonra telaş içinde konuşmaya başladı. Ah Seyit Eminov, sizi Tanrı gönderdi. Çok şükürler olsun Tanrı'ma. Nasıl meraklandık bilemezsiniz. Seyit'in elindeki bastona ve bacağına kaçamak bir göz attıktan sonra nasıl söyleyeceğini bilemez bir tavırla devam etti. Kutsal ruh aşkına Eminov. Neler geldi başımıza? Ne bir ses ne bir haber. Seyit ağlamaya başlayan kadının omzunu okşayarak onun telaşını yetiştirmeye çalıştı. Ağlama İlona, ağlama. Tanrı rızası için. Bak buradayım işte. O kadar da kötü değil durumum. Yakında bastonsuz da yürüyebileceğim herhalde. Kadının susmasını bekleyen Seyit onun mendiliyle burnunda ağlamaya devam etmesi üzerine bütün olayın kendisinden kaynaklanmadığını fark etti. Neyin var İlona? Nedir seni bu kadar üzen? Onun bu kadar saat gecikmesi ve bu kadar ağlaması hayra alamet olamazdı. Yoksa ailesinden kötü bir haber mi gelmişti? Her şey yolunda mı İlona? Yalta'dan bir haber mi var? Hayır hayır meraklanmayın. Oralardan gelen kötü bir haber yok gerçi ama. Geldiği istikamete doğru başını çevirip telaşla sordu. Umarım Nevski'ye doğru gitmek yok aklınızda Eminov. Seyit kadının anaç endişeli haline gülmeden edemedi. Tas tamam nereden bildin İlona Petrova? Biraz yürüyüp yorulunca da bir arabaya binerim diyordum. Madame Petrova onun koluna dokunarak evin istikametine doğru döndü. Yollar korkunç Eminov. Yalvarırım gelin eve dönün. İki adımlık yola bakın kaç saatte geldim. Beraberce yürümeye başladılar. Hayrola neler oluyor? Hiç sormayın Seyit Eminov. Yollar kudurmuş insanlarla dolu. Ellerinde taşlar, sopalar, ne buldularsa etrafa saldırıp duruyorlar. Seyit kadının korkusunu kafi derecede ikna edici bulmamakla beraber sakat haliyle böyle bir maceranın içine girmemeyi uygun gördü. Konuşa konuşa eve geri döndüler. İçeri girer girmez Madame Petrova mutfağa koşturdu. Sizi yine bu evde görmek ne kadar güzel Eminov. Size hemen bir çay hazırlayayım. Semavi'yi hazırlarken sokakta yarım kalan hikayesini anlatmaya devam etti. Nasıl geldiğimi bir bilseniz, aralarında izleyeceğim ya da başıma bir şey yiyeceğim diye öyle korktum ki. Yavaş yavaş lütfen İlona, biraz sakinleş ve bana en baştan anlat. Kimdir bu sokaklardaki çıldırmış insanlar? Ah, tabii sizin burada neler olduğundan ne haberiniz olsun. Grevdeki işçiler işten çıkarılmış. Kadınlar günü yürüyüşüne katılan kadın işçileri de atmışlar fabrikalardan. Onlar da toplanıp sokaklara çıkmışlar işte. Yol boyu ekmek ekmek diye bağırıyorlardı. Yolda arabacı Akdem'e rastladım da Allah'tan beni arka sokaklardan getirdi yolun başına kadar. Onun anlattığına göre talimanın oralardan başlıyormuş kalabalık. Yol boyu da fırınlar kırıp döküp yağmalıyorlarmış. Ulu Tanrım daha neler göreceğiz bakalım. Meraklanma İlona, böyle hadiseler daha önce de yaşandı. Bir iki gün sürer sonra ses kesilir. Kendisi işte söylediğine inanmamakla beraber yaşlı kadının telaşını yatıştırmak istemişti. Şimdi merkeze gidip olan biteni öğrenmek için daha istekliyordu. Ama son bir saat üzerinde durduğu bacağı onu yormuş, çivili kemikleri sızlamaya başlamıştı bile. Salonda emektarın yaktığı şöminenin karşısına oturup kendisine ikram edilen çayı yudumlarken aklına bir şey geldi. Akşama eve nasıl döneceksin İlona? Arabacı Aktem gelip alacak. O olmasaydı burada kalırdım artık bu gece. Yine de kalabilirsin. Sağ olun ama kocam merak eder. Çıkarken haberim olsaydı hiç değilse söylerdim kalacağımı. Seyit çay fincanını sehpaya bırakırken kadının yüzüne dikkatle baktı. Madem Aktem'le beraber döneceksiniz, sizden bir şey isteyeceğim. Kadın Seyit'in bir an için yapacak işi olmamaktan çok mutlu olmuştu. Atıldı. Tabii Eminov, ne emrederseniz. Sizin için elimden gelen her şeyi yaparım, bilirsiniz. Biliyorum İlona, biliyorum. Onun için rahat söylüyorum zaten. Ama bir şartla, dönüşünüzde de yollarda aynı tehlike, karışıklık varsa unutun gitsin. Hiç vakit kaybetmeden evlerinize gidin, anlaşıldı mı? Siz nasıl isterseniz Eminov, bir mektup vereceğim. Bajinski tiyatrosuna uğrayıp Bayan Tatyana Troşboşki'yi teslim edeceksiniz. Ama muhakkak kendisine elden vermeye gayret gösteriniz. Tatyana Bolşoy'dan Marişki'ye transfer olduğunu cepheye celiye gelen mektubundan hatırlıyordu Seyit. Dışarıya çıkamadığına göre arkadaşına haber gönderebilmek için en emin yol bu gibi görünüyordu. Tabii memnuniyetle Eminov. Bir cevap getirmemi de bekliyor musunuz? Hayır hayır, haberim ulaşsın yeter. Bayan Tatyana birkaç kez geldi yokladı. Sizden bir haber alıp almadığımı sormak için sağ olsun. Teğmen Sorokin ve diğerleri de cepheden döndüklerinin ertesi günü buradaydılar. Sizi nasıl perişan bırakıp geldiklerini anlattılar. Madame Vetrova'nın bahsettikleri Mikail, Osman ve Celil'di ama dilinin dönebildiği sadece Mikail'in soyadıydı. Tabii onlar olanları sizi tamamen anlatacaklardır. Ben nihayet yaşlı bir emektarım. İşte sokakta, tramvayda, kulaktan duyduğum kocamın anlattığı kadarını biliyorum. Ama bildiğim bir şey varsa sonumuz hayırlı değil Eminov. Size bir çay daha verebilir miyim? Sağ ol İlona. Bir çay daha alırım. İçine de birkaç yudum benim ilacımdan damlatıver, olur mu? Madame Metrova gülerek fincanı doldurmak üzere salondan çıktı. Eminov'un ilaç derken neyi kastettiğini iyi biliyordu. Fincanı sıcak suyla çalkalayıp yarısına kadar çayla doldurdu. Sonra dolaptan aldığı vodka şişesinden üstünü tamamladı. Bence çok geçe kalmayın. Aktan gelir gelmez yola çıkın. Evine geç kalmanı istemem. 6'da burada olacağını söylemişti ama gelmese de şaşmamak lazım. Arabacı Tatar Aktan söz verdiği saatte geldi. Kalabalığın şehir merkezine çok yaklaştıktan sonra dağıldığını söyledi. Ertesi gün yürüyüşe devam edeceklerini söyleniyordu. Yağmalanan fırınlarda karşı korumaya çalışan fırıncılardan ölenler olmuştu. Söylediğine göre şu an sokaklarda ölüm sessizliği vardı. Seyit Tatyana'ya hitaben yazdığı, geldiğini bildiren kısa notu onlara teslim edip gidişlerini camdan izledi. Her ikisine de her şartta güvenebileceğini biliyordu. Artık beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bayan Vetrova'nın hazırladığı bor çorbasından içti. Çok sevdiği fümet balık tabağına dokunmadı bile. İştahı kalmamıştı. Vodka şişesini yanına alıp ateşin karşısına oturduğunda yüreği sıkıntı içindeydi. Olaylar devam ederse Şura'yla tekrar nasıl karşılaşacağını, kendisini Yalta'ya nasıl gideceğini düşünüyordu. Karışıklığın güneye şimdilik inmemiş olduğunu ümit ediyordu. Kafasındaki endişeleri uzaklaştırmak için çalışma odasındaki kütüphaneden bir kitap almayı düşündü. Üç duvar boyunca kitapların dizildiği çalışma odasındaki tek açıklık evin arka tarafındaki bahçeye bakan geniş penceredeydi. Pencerenin iki yanındaki sütunlar üzerinde sağlı sollu yağlı boyalı iki tablo asılıydı. Borovikovski imzalı tablolardaki yüzlerin asil ve ağır ifadeleri odanın ağır ciltli kitaplarla yüklü havasına çok iyi uyum göstermişti. Gümüş çerçeveler içinde kütüphanenin raflarından birinde dizili aile fotoğraflarına hasretle göz gezdirdi. Anne babası, kardeşleri hepsi gözünde tütüyordu. Buradan ayrıldığında bir tek yere gidebilme şansı vardı. Ailesine mi yoksa sevdiği kadına mı döneceğini düşündü. Sonra böylesine ağır bir seçim yapmak zorunluluğunda kalma fikrini zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Raflardaki kitapların hemen hepsini defalarca okumuştu. Şu an kafasını dağıtacak bir şeylere ihtiyacı vardı. Alexander Pushkin ve Nikolay Yaskov'un kitapları arasında bir anlık tereddüt ettikten sonra Ivan Nikitin'in Komünler Ruşidik başlıklı uzun şiirini eline aldı. Rus folk şarkısı tarzı ile işlenmiş olan şiir, Rusya'da iyi hayatı yaşayan adamın bulunması için yapılan yolculuğu, Rusların yerel karakter ve tiplerini büyük bir espri ve hiciv ile işleyerek anlatıyordu. Seyit bu şiiri her okuyuşunda aslında çok iyi tanıdığı insanları bulduğu dizelerden büyük keyif alırdı. Kitabı elinde salonda şömine karşısındaki kanepesine yerleşti. Kapının tekrar tekrar çalınmasıyla uyandığında şöminedeki ateş çoktan sönmüş, kitabı kucağında yere düşünmüştü. Uyumuş sakat bacağı ayağa kalkmasında zorluk çekiyordu. Bastığına dayanıp antreye yöneldiğinde kapının dışındaki sabırsız sesleri tanımakta gecikmedi. Sevinçle olabildiği kadar süratle gelip kapıyı açtı. Celil, Tatyana ve Misha karşısındaydı. Sarmaş dolaş oldular. Salona dönerlerken Seyit'in bastonuna dayanmaya ihtiyacı kalmamıştı. İki delikanlı iki yanında ona destek oldular. Tatyana balerinliğini inkar edemeyecek zarif uçar gibi adımlarla onu takip ederken gözlerindeki yaşları sildi. Ateşi canlandırıp vodka ve kadehleri ortaya koydular. Saat sabahın ikisi olmuştu ama onlar için uzun zamandır özledikleri kadar güzel bir gün başlamaktaydı. Osman nerede bulamadınız mı diye sordu Seyit. Livandiya'da görevde, sanırım yakında döner. Celil konuşurken hasretle sevgili arkadaşının yüzüne bakıyordu. Biliyor musun Kurt Seyit, seni bir daha göremeyeceğimizi düşündüğümüz anlar dahi oldu. Ben de buraya dönebileceğimden pek emin değildim doğrusu. Tatyana kasvetli şeyler konuşmaya hiç yanaşmak istemiyordu. Elindeki kadehi adeta bir çiçeği okşar gibi ince hareketlerle parmakları arasında döndürürken söze karıştı. Beni Bariski'de bulacağın nereden aklına geldi kuzum Seyit? Celil'e yazdığın mektubu attan düşmeden önce okumuştum Allah'tan. Tatyana cilveli mektuplarının sevgilisinin arkadaşlarınca okunmuş olmasından rahatsızlık duymuşa benzemiyordu. Celil'e kızmış edasıyla konuşurken işveli işveli kıkırdadı. Aşk olsun Celil. Sır saklamadığını bilsem sana bir kelime bile yazmazdım. Sadece o satırı okudum Tatyana, yemin ederim. Başka bir şey bilmiyorum. Tatyana sağ elinin işaret parmağını yaramaz çocukları azarlar gibi salladı. Sizi yalancılar sizi. Bütün gayretlerine rağmen eğlenceli ses tonları ve neşeleri fazla uzun sürmedi. Seyit büyük bir merakla ailesi hakkında sorular yöneltiğinde Celil elinden geldiğince cevaplamaya çalıştı. Zira o da henüz Kırım'a gidememişti. Olayların saraya çok yaklaşacağı konusunda endişeler var Seyit. Hem St. Petersburg'da hem de Traskoye Selo'da devamlı muhafız birlikleri bulunduruluyor. İzinler kalktı. Yine bugünden sonra hadiselerin ne göstereceği hiç belli değil. İlona Petrova'nın telaşından anlayabildiğim kadarıyla şehir bugün adam akıllı karışmış. Yarın daha da korkunç olacak eminim. Misha oldukça düşünceli görünüyordu. Bugünkü olayda hükümet hiçbir şekilde karşı koyacak engel çıkaramadı. Sadece şehir içinde yaklaşmaları önledi. Ama bu böyle giderse iş çığırından çıkacak diye korkuyorum. Çok mu kalabalıklar? Bilemeyiz Seyit. Güya işten çıkarılan 116 bin grev işçisinin olayı yeni başladı gibi ama bugünkü kalabalık içinde işten çıkarılmayanlar da vardı. Hiç içi gücü olmayanlar da. İstedikleri verilemiyor mu? Başlangıçta istedikleri daha yüksek ücret gibi görünüyordu ama asıl amaç başka. Bugün maaşları da artsa fark etmez eminim. Açıkçası istenen ihtilal. Çar yok olunca daha mutlu, daha zengin olacaklarına inanıyorlar. General Klabalov çok dikkatli davranıyor. Askeri vali olarak bugünkü kalabalığı darmadağın edebilirdi. Sabırla arada bir anlaşma olabilir diye beklemeyi tercih ediyor. Ancak saraydan bir talimat gelirse müdahaleye mecbur olacaklardır. Konuşmalar bir minvalde sabaha kadar sürdü. Tatyana bile bütün yorgunluğuna rağmen gözünü kırpmadan erkeklerle beraber oturdu. Günün ilk ışıklarıyla dağıldılar. Celil giderken Seyit'e uyarıda bulundu. Evden mümkünse hiç çıkma Seyit. İhtilal patlağı takdirde durumun bizden daha kritik olabilir. Seni sık sık haberdar etmeye çalışırız. Kimselerin buralarda olduğunu bilmemesinde fayda var. Bana yine Tatyana vasıtasıyla haber gönderebilirsin. Eve uzun zamandır gitmiyorum. İzini çıkarsam Opera Caddesi'ndeki Tatya'nın halasının evinde kalıyoruz. Sağ ol Celil. Yardımlarını unutmayacağım. Sen de kendine dikkat et. Tanrı yardımcınız olsun. Sarılıp vedalaştılar. Tam merdivenlerden inecekleri sırada Seyit Celil'in yanına çekip sordu. Petro'nun ortalarda olduğunu biliyor muydun? Celil eski arkadaşlarının kendilerine ihanetini bir türlü kabullenememişti. Hırsı yüzünden belliydi. Hiç sorma Seyit. İflah olmaz artık. Uzak durmaya bak. Hepimizin hayatını bizler kadar iyi biliyor. Yoksa karşılaştın mı? Hayır ben görmedim ama eve birkaç defa uğramış ben yokken. Konuşacakları o kadar çok şey vardı ki zaman yetmezdi. Celil'in göreve dönmesi gerekiyordu. Kısa fakat candan bir sarılışla el sıkışıp ayrıldılar. Seyit arkadaşlarını uğurladıktan sonra çalışma odasındaki masaya oturdu. Bütün gece dinlediklerine dayanarak bundan sonra neler olabileceğini ihtimaller haznesine yazıp her bir durumda da kendisinin nasıl tavır alacağını belirlemeye çalıştı. Onun durumunda olan biri için işin vahaveti sadece Çar'ın özel hasta alayında oluşu ile bitmiyordu. Toprak, mal sahibi olmak, sokakları talan edenlerin düşmanlığını kazanmak için başlı başına bir sebepti. Yalta'daki ailesini düşündü. Kendisinden nasıl merakla haber beklemiş olabilecekleri aklına geldi. Onlara mektup yazmak üzere elindeki listeyi kenara itti. Ertesi gün Ilona Vetrova yine öğleye doğru bir saatte bir gün evvelinden daha telaşlı geldi. Müsaade ederseniz artık burada kalacağım Ivanov. Yollar artık gidip gelinecek gibi değil. Tabii Ilona, burası senin de evin. Dilediğin gibi kal. Bayan Vetrova Seyit'e teşekkürler için işinin başına döndü. İkinci gün nüvayi işçilerin sayısı artmış olarak şehrin merkezine doğru geliyorlardı. İşçiler yine ekmek sloganı ile ilerlerken arada çok nadiren otokrasi ve savaş aleyhtarı sözler duyuluyordu. Kalabalığa üniversite öğrencileri de katılmıştı. Petrograd'daki tüm işçilerin yüzünde 30'u kadarı nümayişçilerin arasındaydı. Bazı gruplar şehrin içine yayılıp saldırgan ve tehlikeli davranışları ile terör havası yarattılar. Üçüncü gün ise artık işin tamamen kontrolden çıktığının göstergesi oldu. Fabrikaların yer aldığı Vibol bölgesindeki polis istasyonları basılıp görevli memurlar katledildi. Saldırganlar silahlanmıştı. Ekmek parası için yapılan müsamaha yürüyüşler yerine silahlı katliamı bırakmıştı. Kalabalığın içindekiler haykırışları, salladıkları yumrukları ile birbirlerini heyecana getiriyor, ilerledikçe iki gün evvel yürüyüşe niye başladıklarını unutmuş görünüyorlardı. Artık sadece ekmek değil kan dökmek istiyorlardı.